Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 26 Tir 1404 Hicri Kameri, 21 Muharrem 1447 ve Miladi 17 Temmuz 2025 Perşembe. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla Nur'a Giden Yol, İran Kadın Podcast'ı, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar ve Kalıcı Tır isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Irakçının Suriye son saldırılara tepkisi. Bu olay öngörülebilirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı İran Silahlı Kuvvetleri en üst düzeyde hazır. Çin'den Irakçı'ya yanıt, Şanghay İşbirliği Örgütü bölgede barışı yeniden tesis etmeye hazır. Amerika değerlendirmesi İran'ın iki nükleer sitesi ciddi hasar görmedi. Sivri Sejim Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi. Gazze'de Siyonist askerlerden birkaç kişi daha yaralandı. Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılar tesadüfi değil. Ve Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi Arap ülkeleri Gazze'ye desteklemek için neden hiçbir şey yapmıyor? Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik son saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada bu olayın tamamen öngörülebilir olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajda şöyle dedi. Ne yazık ki bu olay tamamen öngörülebilirdi. Vahşi ve kontrolsüz Siyonist rejim hiçbir sınır tanımıyor ve sadece bir dili anlıyor. Dünya bölgede dahil olmak üzere bu çılgın saldırganlığa son vermek için birleşmeli. Irakçı İran'ın Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ve her zaman Suriye halkının yanında duracağını ifade etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı İran Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzeyde hazırlık içinde olduğunu vurguladı. Eğer İran'ın silahlı kuvvetleri zayıf olsaydı düşmanlar İran'dan ateşkes talebinde bulunmazdı. Amiral Ali Fedevi, Siyonist rejimin Hamas ve Lübnan Hizbullah ile yaptığı ateşkesleri sürekli ihlal etmeye geçmişine atıfta bulunarak Bu suç rejiminin İran'a karşı yeni bir savaş başlatma ihtimali hakkında şunları söyledi. Eğer böyle bir olay yaşanırsa dünyadaki kötülere karşı daha fazla kararlılıkla ve daha büyük bir güçle karşılık veririz. Düşmanlar bugüne kadar hiçbir hedeflerine ulaşamamışlardır. Bu da Hak Cephesi'nin ve İslam Devrimi'nin zaferini göstermektedir. Çin Dışişleri Bakanı yayınladığı bildiride Şanghay İşbirliği Örgütü, üyelere ve uluslararası toplumla birlikte Batı Asya'da barışı yeniden tesis etme sürecini hızlandırmaya hazır olduğunu duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üye ülkelerle birlikte siyasi bir çözüm geliştirmek ve Batı Asya'daki barışın yeniden tesisi sürecini hızlandırmak için çalışmaya hazır olduklarını belirtti. İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili olarak Irakçı'nın yönettiği soruya cevaben Çin ve İran halkları arasında uzun sürede devam eden geleneksel dostluğa vurgu yaptı. Çin, iki ülke halkının yararına olacak şekilde dostane işbirliğini sürdürme ve Batı Asya'da barış ve istikrarı korumaya yönelik olumlu katkılar sunma taahhüdünde bulundu. Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerinden tamamen yok edildiği iddiasının aksine Washington'un yeni değerlendirmesi, Amerika'nın saldırısına uğrayan 3 siteden yalnızca birinin zarar gördüğünü gösteriyor. Pars Today'in Fars Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, Amerikan yetkililerinin yaptığı yeni değerlendirmeye göre, Amerika savaş uçaklarının İran'a düzenlediği saldırılarda hedef alınan 3 nükleer tesisten yalnızca biri tamamen yok olmuştur. Diğer iki tesis ise ciddi bir hasar almamıştır. İran isterse önümüzdeki birkaç ay içinde bu tesislerde uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlayabilir. NBC News kanalına konuşan mevcut ve eski bazı Amerikan yetkilileri bu değerlendirme ile ilgili detaylı kamuoyuyla paylaştı. Raporlara göre bu değerlendirme Trump yönetiminin hava saldırılarının ardından İran'ın nükleer programının da durma hakkında devam eden incelemelerinin bir parçası olarak hazırladı ve son günlerde Kongre üyeleri, Pentagon yetkilileri ve müttefik ülkeleri sunuldu. Amerikan medyası Amerikan Merkez Komutanlığı'nın İran'a yönelik daha kapsamlı bir saldırı planı hazırladığını ve bu planın 3 farklı siteyi daha hedef almayı içerdiğini, bu operasyonun ise sadece bir gece değil haftalarca sürebileceğini de iddia etti. Haber kaynakları Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyinde bir aracı insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini bildirdi. El Arabi ile Cedid muhabirinden aktardığına göre Siyonist rejim Lübnan'ın güneyinde Nabatiye vilayetinde yer alan Tul el Kefur yolunda seyir halindeki bir aracı İHA saldırısı ile hedef almıştır. Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada saldırının El Kefur yerleşim biriminde gerçekleştiğini ve olayda bir kişinin şehit olduğunu, iki kişinin ise yaralandığını duyurdu. Filistin direnişleri Gazze'de işgalcilere yeni ve ağır darbeler indirdi. Bunun sonucunda Siyonist rejim ordusundan birkaç asker daha yaralanmıştır. Siyonist rejim medyası Gazze'nin merkezinde Yahlom Birliği'ne mensup bir yedek askerin patlamamış mühimmat nedeniyle yaralandığını duyurdu. Aynı kaynaklar Gazze'nin kuzeyinde dün yaşanan çatışmalarda paraşütçü Tugay'ına bağlı 202. taburdan 2 askerin daha yaralandığını ve sağlık durumlarının ise ağır olduğunu da bildirdi. Öte yandan Siyonist rejim medyası bu sabah Gazze kentinin doğusundaki Eşşucaiye mahallesinde çıkan çatışmalarda 4 askerin daha yaralandığını ve bunlardan ikisinin durumunun kritik olduğunu yazdı. Aksa Şehitleri Hastanesi'nin başhekimi Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırıların tesadüfi olmadığını, halkı hedef alan kapsamlı bir savaşın parçası olarak sağlık altyapısını çökertmeyi amaçlayan sistematik bir politika olduğunu söyledi. Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil Eddekran, savaşın ilk anlarından itibaren işgalci ordunun Gazze'nin sağlık sistemine bilinçli olarak hedef aldığını vurgularken, amacın bu sistemi tamamen zayıflatmak ve işlevsiz hale getirmek olduğunu belirtti. Dekran, işgal güçlerinin Gazze'ye tıbbi malzeme ve ilaç girişine ağır bir abluka uyguladığını, bu durumun yaralılar ve hastaların tedavisinde gerekli olan tıbbi ekipmanların korkunç bir şekilde yetersiz kalmasını ulaştığını ve halkın acılarını arttırdığını ifade etti. Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi, Arap ülkelerinden Gazze'ye desteklemek için neden harekete geçmediğini vurguladı. Muhammed Ali El Husi, Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Gazze konusundaki duruşumuz insani, İslami, Arapça ve kardeşçe bir duruştur. Bu bizim ve herkesin görevidir. Hepimiz bu yöne doğru gitmeliyiz. Bu şerefli ve onurlu bir tutumdur. Bütün çabamız ve tutumumuz ise soykırımın durdurulması, ilaç, su ve gıda girişinin sağlanması içindir. Bu herkesin yapması gereken en asgari şeydir. Şam'ın kuzenindeki Hamas sakinleri düzenledikleri protesto gösterisiyle Siyonist rejimin ülkeye yönelik saldırısını kınadı. Hama halkı kentin ana meydanlarında toplanarak Siyonist rejimin Suriye'nin iş işlerine müdahalesinin son verilmesi çağrısında bulundu. Göstericiler ülke içindeki sorunların diyalog yolu ile çözülmesini talep etti. Lübnan Hizbullah'ı Siyonist rejimin Suriye yönelik saldırılarının bölge ülkelerine yönelik saldırı ve fitne planlarının bir halkası olduğunu belirtti. Lübnan Hizbullah harekete yayınladığı bildiriyle Siyonist rejimin Suriye yönelik vahşi saldırısını ve ülkenin ulusal egemenliğini yönelik açık ihlali niteledi. Hizbullah'ın açıklamasında Suriye yönelik saldırıların Lübnan, Filistin ve Yemen'e yönelik saldırıların devam olduğunu vurguladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bu saldırılar düşmanın bölge ülkelerine saldırma, fitne çıkarma ve halklar arasında bölünme yaratma planlarının bir parçasıdır. Tecrübeler göstermiştir ki bu rejim hiçbir anlaşmaya, sözleşmeye veya taahhüde bağlı kalmaz ve sadece güç dilinden anlar. Global Güney'den bazı ülkelerin katıldığı Bogota toplantısında Siyonist rejimin askeri saldırganlığına karşı ortak bir bildiri kabul edilerek Tel Aviv ile silah ticareti yasaklandı. Lahi grubu üyesi ülkeler ve müttefikleri Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen toplantıda Siyonist rejimin saldırganlığı ve suçlarını engellemek amacıyla tarihi kararlar aldı. Bu kararlar arasında Siyonist rejime silah ihracatının veya bu rejimden silah ithalatının yasaklanması, kararın imzacısı ülkelerin bayrağı altındaki limanlar ve gemilerin Siyonist rejime silah taşımak veya tedarik etmek için kullanılmasının yasaklanması ve ticari şirketlerin bu rejimin işgalciliğine destek vermemeleri için faaliyetlerinin sıkı denetim altında tutulması ve ihlal durumunda yasal yaptırımlar uygulaması yer aldı. The Guardian gazetesinin araştırması Avrupa yapısı parçalarla üretilen ölümcül GBU-39 bombalarından Filistinli çocukların canını aldığını ortaya çıkardı. The Guardian gazetesinin yaptığı araştırma Avrupa'nın önde gelen füze üreticisi MBDA adlı şirketin Gazze'de çocukların ölümüne yol açan bombalar için parça sattığını ortaya koydu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumu ile devam ediyor. İlk yorumumuz, devrim liderinin konuşmasının Arapça medyada yankıları, düşmanı ağır darbe ve İran'ın kesin zaferi başlığı altında. İslam devrim liderinin Amerika ve Siyonist rejime verilen darbeler ve İran milletinin kesin zaferi konusundaki vurguları Arap dünyasının medya organlarında geniş yankı uyandırdı. Parsu'da İrna'dan aktardığına göre Arap dünyasının çeşitli medya kanalları devrim liderinin İran Adliyesi'nin başkanı ve üst düzey yetkilileriyle görüşmesinde yaptığı konuşmaları kapsamlı biçimde yayımladı. El Cezire televizyonu devrim liderinden aktardığı sözlerde şöyle dedi. Düşmanın her türlü saldırısına cevabımız her zaman sert ve kesin olmuştur. Hatta bundan daha büyük bir darbe de vurabiliriz. İster diplomasi sahasında, ister askeri alanda olsun, her zaman tam donanımlı ve güçlü olarak sahaya çıkıyoruz. El-Menar televizyonu Ayetullah Hamenei'den şu ifadeleri aktardı. İran milleti siyasi farklılıklarına rağmen ülkesini savunmak için birleşti. Eğer Siyonist rejim diz çökmemiş ve kendini savunabiliyor olsaydı Amerika'ya böyle yalvarmazdı. El-Menar ayrıca ekledi. İmam Hamenei, Siyonist düşmanı kanserli bir uğur ve Amerika'yı da onu destekleyen suçlu olarak da tanımladı. El-Meyaden kanalı devrim liderinin şu sözlerini aktardı. Düşmanın saldırısı bazı kişilerin siyasi hesaplarının yanlış olduğunu ortaya koydu. Düşmanın gizli niyetleri halk tarafından açığa çıktı. Ayetullah Hamenei eğer Siyonist rejimi yenilmemiş olsaydı Amerika'ya böyle yalvarmazdı. İran Cumhuriyeti'nin üstesinden gelemediğini anladı. Amerika'ya verilen darbelerin boyutu daha sonra açıklanacak ve bundan daha büyük bir darbede vurulabilir dedi. Lübnan'ın El Ahd haber sitesi Ayetullah Hamenei'den aktardı. İran milleti kesinlikle zafer kazanacaktır. Site devrim liderinin şu sözlerine de ekledi. Siyonist düşman diz çökmemiş ve kendini savunamıyorsa bu yüzden Amerika'ya yalvarıyor. Düşmanın İran'a yönelik hesapları yanlıştı. Biz Siyonist düşmanı kanserli bir uğur ve Amerika ise onu destekleyen suçlu olarak görüyoruz. Irak'ın El Ahd televizyonu devrim liderinin İran milletinin zaferini garanti eden kısmını yayınladı. Herkes bilsin ki Allah ve Allah onu destekleyene mutlaka yardım eder ayetine göre yardımını İran milletine İslam devleti çatısı altında ve Kur'an ile İslam'ın himayesinde garanti etmiştir. Bu millet kesinlikle kazanacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumunu dinlediniz.
Nura giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nura Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önceki programda Tekvir Suresinin bitmesinin ardından bu programda İnfitar Suresinin kolay ve akıcı bir tefsiriyle başlıyoruz. Bu sure 19 ayetten oluşmaktadır ve Mekke'de nazil olmuştur. Diğer Mekki surelerde olduğu gibi ayetlerin genel teması kıyamet günü ve o büyük günde insanların halleridir. Öncelikle İnfitar suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. İza semâ'u fatarat ve izel kevâkibu teferat. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler taştığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul, harrim şeybeti alen nâr.
Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde yer alan çok sayıda ayette bildirildiğine göre, kıyamet arifesinde dünya yıkılacak ve varlık düzeni bozulacaktır. Yıldızlar birbirleriyle çarpışarak yörüngelerinden fırlayıp parçalanıyorlar. Yeryüzünde de şiddetli depremler meydana gelmekte, dağlar yıkılmakta ve deniz suları karaları kapatmaktadır. Yer kabuğu çatlıyor ve volkanlar faaliyete geçiyor. Erimiş maddeleri okyanuslara akıyor ve sularını kaynatıyor. Böylece bu dünyanın sonuyla birlikte yeni kuralları ve sistemleri olan yeni bir ahiret alemi kurulacaktır. Yeni dünya düzeninde hayat başlıyor ve topraktan ölü insanlar yükseliyor. Tıpkı dünyada ağaçların ve bitkilerin topraktan çıkıp büyüdüğü gibi. Nasıl ki toprağa ekilen herhangi bir bitkinin tohumundan tam bir bitki meydana geliyorsa, bugün genetik bilimindeki ilerlemeler göz önüne alındığında, kıyamet günü insanın DNA'sı üzerinden yeniden yaratılabilmesinin mümkün olması anlaşılabilir bir husustur. Kıyametten sonra insan, dünyada yapıp ettiklerinin hesabını vermek üzere ilahi adaletin huzuruna çıkarılacaktır. Ancak kendisine verilen amel defterinin dışında ne yaptığını kendisi bilir ve bütün yaptıklarının amel defterinde hiçbir eksiklik ve aksaklık olmaksızın kayıtlı olduğunu görür. Aslında insanın fiilleri iki çeşittir. Birisi hayattayken kendi eliyle yaptığı fiiller, diğeri ise ölümünden sonra fiillerinin etki ve sonuçlarından ortaya çıkan ve kendisinden sonra asırlarca devam edebilen fiillerdir. Örneğin bir bireyin yaşamı boyunca ve ölümünden sonra da uzun yıllar yararlanacağı okul, cami, hastane veya benzeri eserler inşa ettirmesi gibi. İnsan yaşadığı sürece yaptıklarının bilincindedir. Ancak hesap günü yaptığı iyi ve kötü amellerin etki ve sonuçlarını da öğrenecektir. İslami gelenekler güzel bir gelenek kuran ve başkalarının da onu takip ettiği kimsenin kendisine uyanların sevabının yanı sıra onların sevabından da bir şey kaybetmeksizin kendi sevabına kavuşacağını vurgular. Bu ayet-i kerimeler şunları bizlere öğretiyor. Dünyanın mevcut düzeni istikrarlı değildir ve yaratıcının dilediği zaman bir gün çökecektir. Diriliş fizikseldir ve ölüler topraktan, dünyevi bedenlere benzer bedenlerle dirilirler. Kıyamet farkına varma günüdür. Kişinin kendi yaşamı ve sonrası hakkında yaptığı iyi ve kötü şeylerin ve eylemlerin etkilerinin geniş farkındalığıdır. Şimdi de İnfitar suresinin 6 ile 12. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
أي إنسان Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, İnanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Ayetler dünyaya dönerek insana şöyle seslenmektedir. Seni Allah'ın huzurunda dikilmeye ve Rabbine karşı büyüklük taslamaya iten şey nedir? Yani bütün varlığınızı, bütün kabiliyet ve yeteneklerinizin kendisinden geldiği ve size lütuf ve ihsanını bahşettiği Allah'tır. Aynı Allah insanı bir rahimde, küçücük bir spermden yarattı. Varlığını en güzel şekilde, düzenli ve istikrarlı bir şekilde yaratmış, vücudunun her yerini garip bir nizamla dengelemiştir. İnsan bedeninin organları arasında öyle bir denge ve uyum kurmuştur ki, çeşitli görevleri yerine getirebilecek durumdadır. İnsana dengeli ve orijinal bir form vermiş ve onu en güzel şekilde bir araya getirip şekillendirmiştir. Tin suresinin 4. ayetinde de kısa bir cümleyle Allah'ın insanı en güzel düzen ve dengede yarattığı belirtilmektedir. İnsanın Allah'a karşı duyduğu bu kibir ve gururun kaynağı Allah'ın dinini ve hesap gününü inkar etmesidir. Yaptığı işlerden dolayı kimseye hesap vermeyeceğini düşünüyor. Allah bütün insanların üzerine onları gözetip koruyan melekleri yerleştirmiştir. Cömert, saygılı ve sürekli bizi gözeten melekler. Bizim çalışmalarımızı kayıt altına alıyor ve ne yaptığımızı gayet iyi biliyorlar. Bu ayetlerden şunları öğreniyoruz. Kibir ve gaflet insana en büyük zararı veren, insanın yaptığı işleri ve sonuçlarını görmezlikten gelmesine sebep olan davranışlardır. Allah'ın insana olan lütuf ve kereminin sınırı ve ölçüsü yoktur. Bu lütuf, insan varoluşunun her alanında kendini göstermektedir. Melekler, varlık sisteminin temsilcileridir. Görevleri arasında İnsanları korumak, kollamak ve onların hareketlerini kayıt altına almak da vardır. Şimdi de İnfitar suresinin 13 ila 19. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
İnnel ebrara lefî na'im ve innel fuccara lefî cehîm yaslavnaha yevmeddîn. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
Buna göre kuşkusuz emredilir cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır.
Ya daimel fadli alel berir. Ya daimel fadli alel berir.
Bu ayetlere göre insanlar kıyamet günü genel olarak iyiler ve kötüler olmak üzere iki gruba ayrılacaklardır. İyiler, iyi niyetle iyi işler yapanlardır. Kötüler ise ya kötü niyetle görünüşte iyi işler yapıyor olmalarına rağmen ya da hem niyetleri hem de davranışları kirli olup ahlaksızlık ve sapkınlık içinde olanlardır. Temiz olanlar cennet nimetlerinde ebedidirler. Kötüler de cehennem ateşine mahkumdurlar ve oradan kurtulamayacaklardır. O büyük günün önemini hatırlatmak için ayetlerde iki defa kıyamet gününün ne olduğunu sen nereden biliyorsun deniliyor. Kıyamet günü, kıyameti çok iyi bilen Allah Resulü dahil hiç kimsenin o günün ne olduğunu ve nasıl olacağını bilmediği bir gündür. Ve hiç kimse Allah'ın izni ve dilemesi dışında bir başkasına bir şey yapamaz, onu cehennemden kurtaramaz veya cennete koyamaz. O gün hiç kimsenin kimseye üstünlüğü olmayacak, iş yalnızca Allah'a ait olacaktır. Bu ayet-i kerimelerden de şunları öğreniyoruz. Ahirette iyi ve kötülerin akıbetini karşılaştırarak, bu dünyada bizi ebedi mutluluğa ve esenliğe götürecek yolu seçebiliriz. Kıyamet gününün şartları beşeri deneysel ve akli bilimlerle anlaşılıp kavranamaz. Bunlara aşina olmanın tek yolu ilahi vahidir. Kıyamet günü akraba, dost ve tanıdıklarından yardım istemek mümkün olmayacaktır. Herkes kendi yaptıklarından sorumlu olacaktır. Değerli dinleyiciler, bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Programlarımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Arzu edersiniz, yayınlarımızı İran Radio adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. İran Radyo Podcast. Herkese selam. Ben İranlı İran, İran Hanım adlı podcast'in yeni bir bölümünde sizlerleyim. Ve her zaman olduğu gibi hayatımın çeşitli saat ve anlarını sizlere aktaracağım. Fakat bugünkü anılarıma geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. evlerin içindekilerin başına yıkıldığı anlar, bir aile fotoğrafı karesi ki artık o fotoğraftaki hiç kimse nefes almıyor. Bir anne enkazın altından çocuğunu çıkarmak için delice sabırsız ve çaresiz. Kalbi paramparça olan bir kardeş, cansız bedenlerin arasında kendi kardeşini arıyor. Bir erkek çocuk vardı. Tek hayali tekvando şampiyonu olmaktı. Bir kız çocuğu vardı, sadece 3 yaşında. Ağır bir yas ve çığlığa dönüşen bir mazlumiyet. Bu sabah uyandığımda içimde hissettiğim ağır acı ve hüznün bir parçası. Muhtemelen bu bölümün her zamanki çay kokusu ve aile kahvaltısıyla başlayacağını bekliyordunuz ama bu kez farklı. Bu bölümde benim ve tüm yurttaşlarımın kalbini ağırlaştıran bir kederin anlatıcısı olmak istiyorum. Kan rengini almış anlardan bahsetmek istiyorum. Canıma ve ruhuma sinmiş derin bir acıdan söz etmek istiyorum. Muhtemelen haberi duymuşsunuzdur. 13 Haziran 2025 tarihinde Siyonist rejim İran topraklarına saldırdı. Bu savaş 12 gün sürdü ve şimdi o acı ve zor günlerin üzerinden biraz zaman geçtikten sonra rejimin ülkem İran'a karşı işlediği suçları size anlatmak istiyorum. Zalimce bir katliam ve açık bir saldırıydı bu. Sonucuysa birçok masum yurttaşımın şehit olması oldu. Çocuklar, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve gençler. Ne askerlerdi ne siyasetçi. Sadece nefes alıyorlardı, yaşıyorlardı, ödev yapıyorlardı, oyun oynuyorlardı. Bazıları daha yaşam kelimesini yazmayı bile öğrenmemişti ama şimdi isimleri şehit sözcüğünün yanına kazınmış durumda. Bazı şehitler ne olup bittiğini anlamaya bile fırsat bulamadı. Rayan Gassemyan sadece 2 aylıktı. Tüm ailesiyle birlikte şehit oldu. Zehra Berzeger 3 yaşındaki bir kız çocuğuydu. Annesinin sıcak kucağında şehit oldu. İkisi birlikte göğe yükseldi. Doktor Muhammed Rıza Sıddıkı Saber, ailesiyle birlikte memleketi Gilan ilindeki Astani Eşrefi'ye gitmişti. Ancak yaşadığı mahalle, Siyonist rejimin vahşi saldırılarının hedefi oldu. Doktor Sıddıkı Saber, çoğu çocuk olan ailesinden 12 kişiyle birlikte şehit düştü. Bu alçakça saldırının şehitleri arasında bazı sporcular da vardı. Emir Ali Emini 12 yaşında bir gençti. Tek hayali tekvando şampiyonu olmaktı. Ama zalim Siyonistler onun hayallerini acımasızca yok ettiler. Nilüfer Kalevand bir pilates eğitmeniydi. Anne ve babasıyla birlikte şehit oldu. Parsa Mansur, Hamid Tumari, Necme Şems, Mehdi Puladvend, Ali Moradi, Tara Hacimiri, hepsi ve hepsi ülkemin geleceğine umut olan sporculardı. Ama dönemin zalimleri onları hayattan kopardı. Siyonist rejimin işlediği korkunç suç, biz İran halkının yüreğini derin bir kedere boğdu. Bu vahşi saldırıda masum çocuklar, savunmasız kadınlar ve suçsuz yaşlılar hedef alındı ve 1100'den fazla vatandaşımız şehit edildi. Bu trajedi İran halkının kalbinde silinmez bir yara bıraktı. Hayatın tatlı yüzünü henüz tatmamış, güzel çocukluk hayalleri kuran evlatlarımız uçup gittiler. Göğe yükseldiler. Yaşamın ve sevginin simgesi olan kadınlar ve anneler, çağın canilerinin çılgınlığına kurban gittiler. Ailelerine sığınak ve destek olan erkekler ve babalar acımasızca şehit edildiler. Siyonist rejimin işlediği suçlar bir kez daha çirkin, acımasız ve nefret uyandıran yüzünü gözler önüne serdi. Bu rejim sivil yerleşim alanlarına saldırarak ve masum insanları hedef alarak insan hayatına hiçbir değer vermediğini bir kez daha gösterdi. Tek amacı yıkım ve dehşeti yaymak. Bu vahşi eylemler kuşkusuz özgür düşünen her insanın vicdanını yaralıyor. İki günlük savaşın acı günlerini geride bıraksak da, zihnim hala savaşta yaşananların içinde sıkışıp kalmış durumda. Bu sabah ocak başında sütü ısıtırken aklım tamamen savaşın izlerindeydi. O kadar dalgındım ki taşan sütü fark etmedim. Kahve hemen ocağı kapattı ve yumuşakça "Günaydın, iyi misin?" diye sordu. Boğazımda bir düğümle cevap verdim. Kahvede kalbimin halini anladı, yanıma geldi, elimi tuttu ve şöyle dedi. Zor olduğunu biliyorum, kalbinin ne kadar yaralı olduğunu da, ama karanlıkta bile bir mum yakmak gerekir. Gözyaşlarım yanaklarıma süzülüyordu. Kahve semaverin yanına gitti, benim için bir bardak çay doldurdu. Çayın buharı yükseliyordu. Buhara dalgın gözlerle bakarken dedim ki, kahve, sanki dünyanın tüm kederi kalbime çökmüş gibi hissediyorum. Hep o şehit çocukları düşünüyorum. Büyümeyi bile fırsatları olmadı. Hayallerini yaşamaya vakitleri yetmedi. Tek istekleri oyun oynamak, neşeyle gülmek, çocukluk hikayeleri dinlemekti. Ama şimdi geriye kalan tek şey sadece anıları ve özlemleridir. Gözyaşlarım süzülürken ve kahveyle konuşurken yukarıdan yeni uyanan Perya ve Purya bize günaydın ve merhaba dediler. Gözyaşlarımı sildim. Çocuklara sarıldık. Kahvaltı için hazırlandılar. Onlara gülümserken içimde bazı şeyleri gözden geçirdim. Taha ve Alisan. Sadece 7 yaşındaydılar. Henüz okulu görmemişlerdi. Daha okul çantası bile almamışlardı. Sadece okula gitmenin heyecanını yaşıyorlardı. Ama artık yoklar. Aklıma Alisa'nın annesi geldi. Çocuğu onun kucağında can vermişti. Keşke hiçbir anne böyle bir sahneye tanık olmasa. Perya'ya bir lokma hazırlıyordum. O da yavaş yavaş yemeğini yiyordu. Ama zihnim hala o şehit çocuklardaydı. Fatime ve Muçtaba öğrenciydiler. Biri 7., diğeri 3. sınıfta. Annesi ve babasıyla birlikte sıcak bir 4 kişilik yuvaları vardı. Artık sadece hatıraları kaldı. Aklımdan Metin'in sesi yankılandı. 16 yaşında bir çocuktu. Gençlik hayallerini düşünerek Tahran sokaklarında yürüyordu. Ama Siyonist rejimin saldırısının hedefi oldu. Ne bir kışlada ne de askeri bir tesisteydi. Sadece kendi şehrinin sokaklarında dolaşıyordu. Ama zalim düşman için askeri ya da sivil, çocuk ya da yetişkin fark etmiyor. Herkesi hedef alıyor. Her şeyi yakıyor. Çocukluk ve gençlik hayallerini bile. Kahvaltıdan sonra çocukların okul eşyasını hazırladım. Onları okula bıraktık ve ben de kahve ile işe gittim. Biliyorsunuz ben bir öğretmenim. Okula boğazım düğümlenmiş, içimde koca bir hüzünle girdim. Öğrencileri Siyonist rejimin vahşi saldırılarında şehit düşen öğretmenleri düşündüm. Artık azalan öğrenci sırasıyla sessizleşmiş sınıfları. Açılmayan defterleri. Yoklamalarda bir daha hiç okunmayacak isimleri hayal ettim. Kırık bir kalple okulun salonuna girdim. Salonun bir köşesine bir pano asılmıştı. O panoda saldırılarda yaşamını yitiren 37 şehit öğretmen ve öğrencimizin adı ve fotoğrafları yer alıyordu. Bu isimler, bu yüzler sadece büyük bir felaketin küçük birkaç karesi. Henüz çiçek açmadan solmuş çocukların hikayelerinden bahsediyorum. Bu çocukların adı okulun yoklama defterlerinde hala yazılı ama sıraları artık boş. Okulda acı dolu, zor bir gün geçirdim. Öğle vakti işim bittiğinde kahve beni almaya geldi ve birlikte çocukları okuldan almaya gittik. Yolda iş yerimde asılı olan o tablodan bahsettim kahveye. Siyonist rejimin saldırılarında şehit olan öğretmenler ve öğrencilerinden söz ettim. Şimdi geriye sadece isimleri ve fotoğrafları kaldı ama o kareler bizler için birer anıdan fazlası, birer sessiz direniş, birer sonsuz iz. Eve vardığımızda kısa bir öğle yemeği hazırladım ve yorgun, halsiz bir halde ev işlerini koyuldum. Çocuklar okul ödevleriyle ilgileniyorlardı. Sonra da çocukça oyunlarına daldılar. Akşam üzeri odanın perdelerini kenara çektim. Hafif bir esinti perdeleri nazikçe sallıyordu. Yan odadan Perya ve Purya'nın kahkaha sesleri geliyordu. Oyun oynuyorlardı. Yanlarına gittim. Oturmuş renkli oyun hamurlarıyla şekiller yapıyorlardı. Perya bir kalp şekli yapmıştı. Gözleri parlayarak "Anne, bunu senin için yaptım." dedi. Gülümsedim. Öptüm ve "Teşekkürler annenin güzel kızı." dedim. Fakat benimde o hamurdan yapılan kalp bin parçaya bölünmüş bir kalbe dönüştü. Enkaz altında kalan kalpler. Çocuklar aynen oyuna devam ediyorlardı ama ne kadar uğraşsam da zihnimi yaşanan felaketten uzaklaştıramıyordum. Sanki ruhuma işlenmiş gibiydi. Kahvenin yanına gittim. O yoğun şekilde kitap okuyordu. Kitabı kapattı, gözlüğünü çıkardı ve her zamanki sakin ama kararlı ses tonuyla konuşmaya başladı. İran, ülkemizin başına gelen bu olay yalnızca acı bir hadise değil. Bu büyük bir suçun parçası. Yıllardır bu bölgedeki insanlar böyle bir yara ile yaşamaya çalışıyor. Gözlerine dikkatlice baktım. Kahve şöyle devam etti. Yıllardır zalim Siyonist rejim çocuk katliamları ve mazlumlara zulüm ediyor. Hatırlıyor musun, kısa bir süre önce Gazze'deki İsrail saldırılarının fotoğraflarını ve haberlerini birlikte izlemiştik. O enkaz altında kalan çocuklar, o anne, bebeğinin parçalanmış bedenini bir battaniye sarıyordu. Orada da hiçbiri asker değildi, sadece insandılar. Nefes almak, yaşamak, büyümek istiyorlardı. Boğazım düğümlenmişken şöyle dedim. Allah mazlumca şehit olan herkesin yanındadır ve elbette zalimler yaptıklarının cezasını çekecek. Kahve onaylamak için başını salladı, elindeki kitabı işaret etti ve dedi ki, aşk kafilesi tarih boyunca yol alıyor ve bu şu sözün bir tefsiridir. Her gün aşuradır, her yer Kerbela. Bu söz şeytanın arkasını titreten, hak yolunun dostlarını sonsuz rahmet umuduna bağlayan bir gerçektir. Şaşkınlıkla şöyle dedim, yine Kanın Zaferi kitabına mı döndün? Dedi ki, evet, bu kitabı her okuyuşumda bana yeni gibi geliyor. Her defasında farklı şeyler öğreniyorum. Eğer bu kitap hakkında kısa bir tanıtım yapmak istersem şöyle derim. Kanın Zaferi, Fetihun sadece bir kitap değil. Tarihle, Kerbela'yla, İmam Hüseyin ile kurulmuş bir aşk fısıltısıdır. Kanın Zaferi, Büyük Aşura hadisesini derin anlamlarla ve sevgiyle anlatan bir metindir. Şehit Murteza Avni bu eseri kaleme almıştır. Avni, 8 yıllık İran-Irak Savaşı'nda Baas rejiminin saldırıları sırasında savaşın kalbinden gerçek mücadele ve diriliş öykülerini anlatan kişidir. Ve Kanın Zaferi adlı eserinde Aşura'yı sadece tarihsel bir olay gibi değil, canlı ve içsel bir hakikat olarak nitelendirir. Ne kadar güzel ve yerinde söylemiş. Her gün Aşura, her gün Kerbela. Bu cümleyi açıklamak istersem, en güzel yorumlardan biri, merhum İmam Hümeyni'nin ve İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin sözlerinde gizlidir. İmam Hümeyni şöyle buyurmuştur. Her gün Aşura'dır, her yer Kerbela ifadesi çok büyük bir sözdür. Ama bu sözü bazıları yanlış anlıyor. Sanıyorlar ki bu demektir ki her gün ağlamak gerekir. Oysa bu sözün anlamı çok daha derindir. Aşura günü Kerbela ne yaptı, hangi rolü oynadı? Kerbela'nın rolü İmam Hüseyin aleyhisselamın az sayıdaki dostlarıyla birlikte zalim Yezid'e, zorba hükümete, zamanın imparatoruna karşı çıkmasıydı. Fedakarlık yaptılar, şehit oldular ama zulme boyun eğmediler ve Yezid'i yendiler. Her yer ve her günde böyle olmalı. Milletimiz her zaman bu bilinçle hareket etmeli. Bugün Aşura'dır ve biz zalime karşı durmalıyız. Burası da Kerbela'dır ve Kerbela'nın rolü burada da yaşanmalıdır. Bu olay yalnızca Kerbela topraklarına ve o 70 küsür kişilik gruba mahsus değil. Her toprak bu duruşu sergilemeli. Ayetullah Hamene bu konuda şöyle buyurmuştur. Her gün Aşura'dır ve her yer Kerbela ifadesi şu anlama gelir ki zaman geçer. Fakat insan hayatında yaşanan olaylar ve yaratılışın hakikatleri el değmeden kalır. Her dönemde insanların üstlenmesi gereken bir rol vardır. Eğer bu rol doğru şekilde, zamanında ve yerinde yerine getirilirse, her şey düzene girer, milletler gelişir ve insanlık yayılır. Evet, enkaz altında kalan çocukların yüzlerini düşündüğünde, bir daha hiçbir şeyin yazılmayacağı o ödev defteri, artık ninni söylemeyecek olan anneyi, Siyonist rejimin saldırılarının hedefi olan umut ve hayallerle dolu genç kızları ve erkekleri gözünün önüne getirdiğinde anlarsın ki Kerbela'nın gerçeği ve Aşura'nın olayı hala tarihte akıyor. Şehit Avi'nin de dediği gibi aşk kafilesi tarihin yolculuğundadır. İran Hanım podcast'inin bu bölümünü memleketimin annelerinin ağır yasına bağladım. Gözleri yaşla dolu olan ülkemin babalarına. Babasını özleyen kız çocuklarının hasretine. Sönen gülüşlere ve artık atmayan kalplere. Mazlum ve masum çocukların, kadınların ve erkeklerin göğe kanat açışına. Siyonist rejimin işlediği bu cinayetlerle şehit olan canların acısını asla unutmayacağım. En genç şehidimizin sadece 2 aylık olan Rayan olduğunu asla unutmayacağım. 3 yaşındaki kız çocuğumuzun gözyaşları ve kederle uğurlanış anlarını unutmayacağım. Unutmayacağım evladını kaybeden annenin acılı gözyaşlarını, o tarifsiz huzursuzluğunu. Unutmayacağım yiğit evladını kaybetmiş babanın o mahzun duruşunu. Unutmayacağım yanan duvarları, kırılan pencereleri, artık yaşam kokmayan o evleri. Bu acı ve bu hüzün sonsuza dek zihnimizde ve yüreğimizde kalacaktır. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir /tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şüphesiz tarih, zalimlerin zulmünü ve canilerin işlediği suçları asla unutmayacaktır. Gerçek anlamda insan olan, uyanık bir vicdana sahip kişiler de çağın zalimlerinin işlediği cinayetleri sonsuza dek hafızalarında taşıyacaktır. Zulüm, zamanın sırtında ne kadar uzun süre taşınsa da sonunda adaletin çarkları altında ezilip parçalanacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde su, bu hayati maddenin önemli nedeni ve su depolarının tarihine değinmek istiyoruz. İçme suyunu saklama konusu sürekli önemini korumuştur ve insanın her zaman düşündüğü bir konu olmuştur. İran'da bu endişe ambar yani su depolarının yapımı ile bir nebze giderilmiştir. Ambar su depoları suyun depolanması için en iyi yöntemlerden biridir ve diğer teknolojilerin yanı sıra kurak ve kuru bölgelerde yaşamaya imkan sağlıyor.
Antik İran'da su en kutsal doğal unsurdu ve İranlılar suya öyle saygı duyar ve kutsal sayarmış ki kendi ana vatanına su ve toprak olarak hitap edermiş. Antik İran'da suyun özel konumu itibariyle Anahita adında bir tanrıçaya inanılırdı. Anahita dünyadaki tüm sular, çeşmeler ve yağışların tanrıçası olarak doğurganlık, aşk ve dostluk sembolüymüş. Belki de bu toprakların yarı kurak olması suyun önemli olmasına sebep olmuştur. Kehriz gibi teknolojilerin yanı sıra ambarlar da İranlıların o dönemlerdeki yaşamlarında adeta bir devrim yaşattı. Ambar aslında su depolamak için kapalı büyük bir havuzdur. Su sorunu olan veya yağışların az olduğu çöl bölgelerinde ambar yağmur veya mevsimsel yağışlardan doldurulurdu.
Ambar membe, musna, havuz, berke ve diğer birçok isimle tanınıyor. Diğer İslami ülkelerde bu çeşit su mahzenlerine Türkmenistan'da serdane, Mısır'da Musna, Filistin'de Hazan ve Herat'ta ise Havuz denirmiş. İran coğrafyasının büyük bir bölümünde kuru havanın hakim olduğu en az 6 aylık sürede yeteri yağmur yağmaması, bazı nehirlerin mevsimsel olması ve suya ulaşmanın zorlukları nedeniyle kuru mevsimlerde tatlı su temin etmek için ambar gerekli araçlardan biriydi. Ambarın kullanım geçmişi M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor. Su depolayan ambarlar daha önce tesadüfen yağmur suları ve sellerden dolarmış. Gideren insan kendi bizzat bu su depoları ile su doldurmaya başladı. Medeniyetin ilerlemesi ve her bölgenin ihtiyaçları ve coğrafya özelliklerine uygun olarak içme suyunun depolanması için çeşitli yöntemler geliştirildi. İran, Mısır, Mezopotamya gibi medeniyetlerde su üstü kapalı olan, buharlaşmayı ve kirlenmeyi engelleyen üstü kapalı ambarlarda depolanırmış.
Kurak ve çöl bölgelerinde ambar normal yağmur veya mevsimsel nehirlerle doldurulurmuş. Su genelde kışın depolanır ve yaz aylarında kullanılırmış. Ambarlar ya da sarnıçlar genelde kehrizlere bağlı tesislerde ve kehrizdeki su ise yeraltının birkaç metre derinliğinden yine yer altında inşa edilen sarnıçlara akıtırılmış. Böylece hiç kirlenmeden ve su boşa gitmeden depolanırmış.
Ambarın inşaatı, suyun arıtılması ve deponun izolasyonu ise mühendislik ve bilim kurallarına uygun olarak gerçekleşiyordu. Suyun arıtılması için fiziki ve kimyasal yöntemler kullanılırdı. atıkların çökmesi, belirli miktarda tuzun eklenerek ayrışması ile mikropların öldürülmesi için klorun serbest bırakılması, dezenfektasyon için kireç bileşenlerin kullanılması, kokuyu yok etmek için kömürün kullanılması ise bu yöntemlerden bazılarıdır.
Genelde kuru ve sıcak iklimde olan İran platosunda abenbar mimarisi işlevsel oluyordu. Sıcaklığı artı 50 derece olan bölgelerde abenbarda olan su artı 25 derecede üstelik temiz ve tatlı tadında kent ahalisine sunulurdu. Sarnıçlarda su depolamak hedefiyle iyi şartları oluşturmak için özel bir harç olan sarıç duvarlarda kullanılırken, kuru ve çöl bölgelerinde rüzgarı kullanarak bir nevi soğutma sistemi olan badgirlerin yanı sıra yapı merdivenli ve basamaklı olarak inşa edilirdi. Sarnıç duvarları genelde 2 metre kalınlıkta ve özel tuğlalar ile inşa edilirdi. Söz konusu tuğlalar özel olarak abenbar için üretilirdi. Burada kullanılan harç ise sarucdur. Sarıç İranlı eski mimarların özel yöntemlerle geliştirdikleri harçtı. Bunun için kil ve kireç belirli oranla karıştırılır ve sert bir balçık yapılırdı. Balçık bir süre yoğrulur, ardından hamamların ocak bölümündeki küller ile bir çeşit kamışın tüyleri ve tohumu olan lui adındaki lifler balçığa eklenir. Malzemelerin iyice harmanlanması için balçık dövülür. Bu şekilde elde edilen özel harç sarıç, abenbarları izole etmek ve yaz ortasında suyun derin tutulmasını sağlıyor. Sarıç eski evlerde serinleme sistemlerinde de kullanılırdı.
Tahran Radyosu.
Abambarlar genelde kubbeli bir tavana sahiptir ve inşa edilen badgirlerin sayıları ile tanınırdı. Badgirler rüzgarı kullanarak havalandırma görevi yapıyor. İran'ın Yezd kenti badgirleri ile dünyada tanınıyor. Abambarların bir diğer özelliği ise onların izole olmasıdır. Bu da çevredeki çeşitli kirliliklerin suya bulaşmasını engelliyor. Abambarların inşaatı genelde yerde ister silindir ister dikdörtgen, küp şeklinde büyük bir mahzenin kazılması ile başlar. Mahzen kazısı ise abambarın çapında 2 metre eklenerek yapılırken 20 metre derinliği bulunurdu. Dikdörtgen küp şeklindeki mahzenin örneği İran'ın Kazvin kentinde halen mevcuttur. Fakat silindir şeklindeki mahzenlerin örnekleri Yezd kentinde daha çok göze çarpıyor.
Mahzenin duvarları özel tuğlalar ve sarıç harcı ile örülür. Ardından mahzenin içindeki suyun buharlaşmasını engellemek ve kuşların pislikleri veya toz ve benzeri kirlerden korumak için kubbe şeklindeki tavan ile kapatılırdı. Badgirler ise havanın kubbe içine girerek diğer yandan çıkmasını sağlarken hem suyun serinlemesini sağlıyor hem de yoğunlaşmasını engelliyordu. Suyun yoğunlaşması küflenmek gibi kubbede birçok sağlık sorununa sebep olabilir. Sarnıçlar mahzenindeki su basıncı mahzen duvarlarının çatlaması veya kırılmasına sebep olabilir. Bu yüzden su depoları genelde zemin seviyesinin altında inşa edilirdi. Yapılan incelemeler bu şekilde üstteki binalar depremden korunuyordu.
Su depolarının özelliklerine göre çeşitli şekillerde kubbeler inşa edilirdi. Bunlardan İran'da ahenk, kalambo, kejave veya karışımlarına değinebiliriz. Abambarlarda suyun akımını engelleyen musluklar kullanılırmış. Suyun depolanması için hayati binalar olan abambarların üstünde ise İsfahan'ın yakınlarında olan Vezir Abambar'ın olduğu gibi camiler veya Kerman'da Hac Ağa Ali Abambarı'nda olduğu gibi kervansaraylar inşa edilirdi. Abambara girmek isteyen kişi, serdar, girişten içeri girer. Girişler genelde açıktır ve aşağıya doğru basamaklarla mahzene doğru gidilir. Tabii ki üstteki basamaklarda su daha sıcaktır. Aşağı indikçe su daha serinleşir ve en soğuğu ise en sondaki basamağın seviyesindedir.
Farklı katlarda suya ulaşmak için vanalar ve musluklar bulunabilir. Her musluğun yanında oturmak için bir yer, havalandırma şaftları ve mahzenden su almak için bir sistem mevcut. Böylece havalandırma şaftları ve badgirlerden başka su mahzenine hiçbir nüfuz yolu yoktur. Ki bu da ağ-benbar sisteminin meziyetlerinden biridir. Günümüzde nüfusun artışı ayrıca hayatın sanayileşmesi nedeniyle sarnıçların rolü çok silikleşmiş, hatta yok olmuş denilebilir. Aslında kentsel otomasyon daha ekonomik mekanizmalara yönelmiştir. Buna rağmen halen İran çapında ve bu mimariyi kullanan kentlerde birçok sarnıç bulunuyor. Tüm bu ağ-benbarlar kültürel miras olarak milli miras listesine alınarak halkın ziyaretine açık tutuluyor.
Ağ-benbarlar genelde suyun depolandığı hazine denilen mahzen tankı, pirinçten yapılan ve mahzenden su alınmasını sağlayan büyük bir vana veya musluk, serdar denilen giriş ve basamaklardan oluşan dalan, bazen süslemeleri olan ve havalandırmayı sağlayan badgirlerden oluşuyor. Tabii ki her ağ-benbardan tüm bu bölümlerin bulunması şart değil. Bazen bir veya ikisi ağ-benbarda olmayabilir. Kış ayları ağ-benbarın mahzenine su alma ve doldurma dönemidir. Bu zaman diliminde tarım yapılmıyor, kent veya köy sakinleri ise su depolayabiliyorlar. Su genelde bir yıl tankta kalıyor. Bu yüzden bozulmaması için ona bir çeşit tuz ekleniyor. Zira su hareketsiz olması nedeniyle tuz suyun tümüne karışmıyor. Zamanla mahzenin dibinde çok tuzlu ve yoğun bir su birikir. Mahzene tekrar su almak için bu tuzlu suyun temizlenmesi gerekiyor. Temizleme işlemi ise çok zor bir iştir.
Günümüzde endüstrinin ilerlemesiyle su daha farklı yöntemlerle depolanarak evlere dağıtılır. Günümüzde tüm evlerde temiz su bir musluğu açmak kadar bizden uzaklıkta. Her sabah musluğu açarak el ve yüzümüzü yıkar, duş alınır, çaydanlık doldurulur, çaylar demlenir, çamaşırlar ve bulaşıklar yıkanır, yemekler pişirilir. Tüm bunlar sanayi döneminin sağladığı rahatlıklardır. Tabii ki ağ-benbarların sadece su depolama görevlerinin olmadığını da belirtelim. Yapılan araştırmalar bu binaların deprem şiddetini azaltmakta etkili olduklarını gösteriyor. Tabii ki onların kendi etrafında havayı soğutma, hava sirkülasyonu sağlama ve hatta kentte güzellik katma gibi yönleri de vardır. İşte tüm bu özellikler eski dönemlerde yaşayan insanların hayatlarında temel rol oynuyor.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep Kübra ve diğer Evliyaullah'ta sabır ruhunu oluşturan unsurlardan birinin Allahu Teala'ya karşı sadık olmak ve ona gönül bağlamak olduğunu ifade ediyor. Bugün bu konuyu sizlere aktaracağız. Böyle hareket eden Hazreti Zeynep-i Kübra ve diğer Evliyaullah'ta bu sabır ve bu morali oluşturan unsurlardan biri sadakattir. Allah-u Teala ile anlaşmaya sadık olmalarıdır. Allah yoluna gönül koymaktır. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de bu sadakati hem ilahi azim, enbiya için gerekli kılınmıştır. Hani o vakit biz peygamberlerden tebliğ görevini yapmak üzere misak ahitlerini, kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan biz onların hepsinden sapasağlam bir söz almıştık. Doğruların doğruluğunu sormak için. Ey peygamber, biz senden söz almıştık ve Nuh'tan ve İbrahim ve Musa ve İsa'dan söz almıştık. Tüm peygamberlerden söz almıştık ve bu söz çok güçlü ve yoğun bir sözdü. Liyes elde lam harfi biz talebelerin tabiriyle akibet lam'ıdır. Ve bu sözün neticesinde bu peygamberlerin bu söze karşı gösterdikleri sadakatten büyük bir sorgulamaya tutulurlar. Yani bizim peygamber ve büyük ilahi peygamberler Allah dergahına ve bu ilahi sözü yerine getirmekte kullandıkları sadakat oranını sunmalıdırlar. Bu peygamberlerindir. Biz sıradan ve mümin insanlar konusunda da şöyle buyuruyor. İnananlardan öyle erler var ki Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterirler. Onlardan kimisi adağını ödedi, kimisi de beklemede. Ve onlar sözlerini, özlerini hiçbir suretle değiştirmediler. Çünkü Allah doğruları, doğrulukları yüzünden mükafatlandıracak. Münafıkları ise dilerse azap edecek. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten İran Radios yayınlarımızı yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.